Kıymetli dinleyenler, merhabalar. Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bendeniz Talha Polat ve her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Bizlere sorularınızı iletmek için 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Bizler de bu sorularınızı hocamıza iletiriz. Cevaplarını sizlerle buluştururuz efendim. Muhterem hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok sağ olun.
Nasılsınız hocam?
Elhamdülillah, iyi olmaya gayret ediyoruz. Allah bundan geri koymasın.
Amin inşallah.
Allah ümmete iyilik versin, Müslümanlara, insanlığa iyilik versin. Bizim şahsi olarak iyi olup olmamız tabii önemli ama asıl önemlisi ümmetin iyiliği.
Eyvallah.
İnsanlığın iyiliği.
Eyvallah hocam. Rabbim en tez zamanda ümmetin birleşmesini sağlasın inşallah. İttihad-ı İslam'ı
inşallah
Kur'anların arasında bizleri de eylesin. Evet değerli hocam, müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum.
Buyur.
Ezan duasının dini hükmü nedir?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biliyorsunuz bu ef'ali mükellefin dediğimiz, yani mükelleflerin yapacağı şeyler var.
Evet.
Bunlar yukarıdan aşağıya doğru yapması gerekenler. Farz, vacip, sünnet. O sünnet de ikiye ayrılır. Kuvvetli sünnet, ona sünnet-i müekkede denilir. Bir de kuvvetli olmayan sünnet. Buna da sünnet-i gayrimüekkede denilir. Bunlar daha çok namazların önündeki ve sonundaki sünnetlerle ilgili bu ayrım yapılır. Ha, bir de bunlardan sonra, bu sünnetten sonra mendup, müstahap diye isimlendirilen ama o da sünnet aslında olan hareketler var. Mendup demek teşvik edilen demek. Müstahap güzel görülen demek. Bunlar da dinimiz, bu saydıklarımız evet, dinimizin önemsediği ama kuvvet sırasına göre yukarıdan aşağıya durumlar. Tabi bunlar bir zıttı var. O da haramdır. Mekruhtur. Mekruh ikiye ayrılır işte. Tahrimen mekruh, tenzihen mekruh. Ve isaet tabiri de kullanılır bunlara. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ezanla ilgili olarak şunu tavsiye etmiş. Ezan okunurken ezanı tekrarlama. Yani müezzin ezan okurken ezanı tekrarlama. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi müezzin. Biz de peşinden Allahu Ekber, Allahu Ekber kendi içimizden tabii. Yalnız hayye alessalah ve hayye alel felahlarda müezzinin dediğinin aynısını tekrarlamayız. La havle ve la kuvvete illa billah deriz. Yani tekbirlerde, Allahu Ekberlerde, eşhedü en la ilahe illallahlarda, eşhedü enne Muhammeden Resulullahlarda bunu duyan, müezzini işiten bunları tekrarlar. Hayye alessalah ve hayye alel felahta la havle ve la kuvvete illa billah der. Ondan sonra da la ilahe illallah der şey, müezzin onu da tekrarlar. Aynen Allahu Ekber de tekrarlar. Bu müezzine ittiba edilmiş oluyor. Nasıl ki namazda imama uyuyorsak ve imamdan sonra bu hareketlerimizi yapıyorsak, ezanda da müezzine uyarız, müezzinden sonra bunları tekrarlarız. Peki bunların hükmüne sünnettir. Peygamber Efendimiz bunları söylemiş.
Sünnet.
Ve bir de arkasından diyor ki, bunlar dedikten sonra Rabbena, Allahümme Rabbena hadi daveti tamme diye başlayan bir dua var. Evet. Bu duayı telkin ediyor. Buna ezan duası diyoruz. Bunlar sünnettir. Tabii bu namazların önündeki arkasındaki sünnetler gibi değildir belki ama müstahap türünden, yani iyi yapı olan, yapıldığı zaman sevap kazanılan ama yapılmadığında günah olmayan hareketler. Yani sünnettir. Tabii bu sünnet, ne kadar çok sünnet işlersek o kadar sevap alırız.
Evet.
Yani bu sünnettir nasıl olsa deyip atlamamak lazım. Maalesef böyle bir yanlışlık
kesinlikle
oluştu insanların hayatlarında, dini hayatlarında. Mesela Arabistan'da şurada burada gittiğim zaman bizim insanlarımız görüyor. Oradakilerin çoğu namazlardan sonraki sünnetleri kılmadan çekip gidiyor.
Evet.
Veya tesbihatı terk ediyor. Bunlar basit gibi görülür ama önemli olan şeyler. Yani bizim sünnete uymamız lazım ki Peygamber Efendimiz biz uyalım diye onları yapmış daha çok. Yani onları yaptıysa kendine mahsus olan özel hareketleri değil burada. Aynı zamanda ümmetine tavsiye de türündendir. Yani sünnettir. Namaz, ezanı tekrarlamak ve arkasından da ezan duasını okumak sünnettir. Allahümme Rabbe hadi daveti tabime ve salatil kaime ati Muhammedenil vesilete vel fadile. Burada müezzinler bir de şunu söylüyor halk. Ve derecete rafi'a diyorlar. Evet. Bu yok.
Allah Allah.
Bu yok. Yani doğrusu şu kaynaklarda geçen. Allahümme Rabbe hadi daveti tabime ve salatil kaime ati Muhammedenil vesilete vel fadile ve ba'su makame mahmudenillezi va'atte.
Bir de şey var hocam, ilahi ve ba'su makamen mahmuden.
Yok, ilahi de yok.
İlahi diyorlar ya, bazılarında.
Ya bu neyse bu şey çok yaygın. Ve derecete rafia. Ama bu şey de yok. Kaynaklarda bu yok.
Kaynaklarda yok. Anladım hocam. Teşekkür ediyoruz. Peki hocam, bir dinleyicimiz şöyle bir soru iletmiş. Hafızayı güçlendirmek için özel bir dua var mıdır?
Şimdi efendim, tabii bazı özel hareketler veya özel davranışlarla ilgili dualar yapılıyor. Mesela şifa ayetleri diyelim, hastalıktan dolayı okunuyor. Evet. Ve Esma-i Hüsna okunduğu zaman ve onlar okunarak Rabbimizden bir şey istenildiği zaman o müstecap kabul ediliyor, oluyor. Şimdi bu hafıza ile ilgili şöyle baktığımız zaman illa Peygamber Efendimiz hafızayı güçlendirmek için şu duayı yapardı şeklinde bazı şeyler var. Rivayetler var. Ama onlar işte birkaç tane bu Esma-i Hüsna'dan isimler söyleyerek arkasından bir dua. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile ilgili bir dua var. Hazreti Musa'nın yaptığı. Rabbi zidni ilben ve fehmen ve elhekni bis salihin. Ya Rabbi benim ilmimi ve anlayışımı artır ve beni salihlerden eyle. Salihlere kat. Burada bir anlayış ifadesi var. Onun dışında özellikle hafıza için Kur'an-ı Kerim'de ben bilmiyorum. Ama demin söylediğim gibi usulüne göre her türlü dualar yapılabilir. Ve bu dualar yaparken işte şeylerle Esma-i Hüsna da okuyarak bildiğimiz kadarıyla Cenab-ı Hak da istediğimiz zaman inşallah makbul olur.
İnşallah hocam, eyvallah. Evet hocam, bir dinleyicimiz şöyle bir soru iletmişler. Dua kader ilişkisi nedir? Duanın eceli değiştirdiği, belaları uzaklaştırdığı sözü ne anlama gelmektedir?
Şimdi genel anlamda bir kader anlayışımız var.
Evet.
Yani bu şeyden ömrü uzatması, efendim işte bazı şeylere sebep olması gibi bir şeyden bağımsız olarak kader anlayışımız var. Nedir kader anlayışımız?
Her şey Allah'tandır diyoruz.
Cenab-ı Hak kainatta ne olacaksa hepsini daha önceden takdir etmiş. Ve vakti gelince de onlar oluyor. Ama burada bir sebep müsebbep ilişkisi var. Yani Cenab-ı Hak takdir ederken, bir şey takdir ederken bu sebebe yapışılırsa, bu sebebe tevessül edilirse bu sonuç doğar. Şimdi mesela biz şurada şu anda program yapıyoruz. Rabbimiz bunu daha önce de takdir etmiş.
Eyvallah.
Ama programı yapmak için ne yaptık? İşte evimizden kalktık, geldik, oturduk mikrofonun başına ve programı yapıyoruz. Bu bir sebeptir buraya kadarki gelen kısım. Bu programı uygulamamız, bu irademizi kullanarak uygulamamız sonuçtur. Yani müsebbeptir. Rabbimiz bizi, siz işte gidip radyonun işte stüdyosuna girip mikrofonun karşısına geçip bu soruları cevaplandırma şeyine girdiğiniz zaman sonu gelecek. Bu şekilde takdir ediyor. Ama Rabbimiz bizim buraya geleceğimizi biliyor.
Eyvallah.
Şimdi bunu biraz daha böyle canlı anlatmaya çalışalım. Mesela diyelim ki hasta kişi. İlaç kullanıyor. Ama Cenab-ı Hak onun iyi olup olmayacağını takdir etmiş. Peki o zaman ilaç kullanmaya ne gerek var? Yani Rabbimiz takdir etmiş de şöyle takdir etmiş. Bu kulum hasta olduğu zaman ilacı kullanırsa iyileşir.
Burada da cüz'i irade ortaya çıkıyor.
Kullanmazsa iyileşmez. Şimdi kullanırsa sebep. İyileşme sonuç. Şimdi Rabbimiz bizi serbest bırakmış irade.
Evet.
Yani bu ilacı kullanabilirsin de kullanmayabilirsin de. Kullanırsan iyi olursun, kullanmazsan hastalığın artar. Ha. Ama biz bunu bilmiyoruz. Fakat bizim Rabbimiz bizim irademizi kullanarak o ilacı kullanıp kullanmayacağımızı biliyordu. Ve buna göre de takdir etti.
Eyvallah.
Ha şimdi yani kader böyle metazori diyeceğimiz yani cebri bir şey değil. Yani biz tamamen hatta şöyle bir şey var biraz da işi derse çevirelim.
Evet, detaylandıralım hocam.
Bu kader konusunda İslam tarihinde üç ana akım var. Ve bunlar bu mezhep olarak gelişmiş. Bunlardan birisi kaderi inkar edenler var. Yani kader diye bir şey yok. Kader diye bir şey yok. Ne yaparsa insan kendi yapar. Cenab-ı Hakk'ın takdiri söz konusu değildir. Bunlara kaderiyeciler denmiş tarihte.
Bozuk mezheplerden
biri. Tabii onlardan. Mutezile aynı zamanda bunlar. Bu bir. Hala dünyada şu anda Mutezile mezhebine mensup olanlar var. Mesela Zeydiler, Yemen'deki Zeydiler inanç olarak Mutezile. Ve tarihte de bazı böyle önemli alimlerden Mutezile mezhebine mensup olanlar var. Mesela Zemahşeri var. Meşhur tefsir sahibi.
Evet.
O Mutezile'dir.
Mutezile midir?
He. Şimdi bir bunlar kaderi inkar ediyorlar. Ama gavur demiyoruz onlara dikkat edin. Ha, bu bir. Ama peygamberi inkar etseler, kitabı inkar etseler onlara kafir diyoruz.
Şu an delalete düşmüş durumda. Ha, değil mi?
Ya dalalet gibi bize göre öyle tabii. Bu bir. Bunların tam zıttı var. Onlara da cebriye deniyor. Bunlara göre de insan iradesi yok. Hatta bunu şöyle tarif ederler. İnsan rüzgarın önündeki tüy gibidir. Nasıl ki rüzgar o tüyü istediği tarafa sevk ediyorsa, insan da kaderin elinde öyledir. Kader ne tarafa sevk ederse oraya gider. Bunlara da cebriye denilmiş. Bu da yanlış bir anlayış. O zaman insanın ceza çekmemesi lazım. Cezalandırılmaması lazım. Çünkü benim eğer iradem yoksa, o zaman niye cezalandırılıyorum? Ha, ehli sünnet ki bizler, bu ikisinin ortasındayız. Yani hem kader var, hem irade var. Yani Rabbimiz bize irade vermiş. Ne demek irade? Dilemek, tercih etmek, istemek. Ha, demiş ki bakın, sen bir yolun ortasındasın. Bir yol ortasındasın. Bu yoldan iki tane yol çıkar. Veya bir noktadasın. Oradan iki tane yol gider. Bu yollardan birisi kötü. Günah. Yasak.
Evet.
O yola gidersen cehenneme gidersin. Öbürü güzel, iyi. Yaptığın zaman sevap kazanır. O yola girersen de cennete girersin. Sen tam bu noktada duruyorsun. Bunlardan birini tercih edebilirsin. Orada serbestsin.
Evet.
Hangisini tercih edersen, iraden hangisine yöneltirsen burada serbestsin. Ben onu yaratırım. Ha, şimdi bunu biz şeyde, kelamda kul kasip, Allah halik diye anlatırız. Yani kul diler, tercih eder, kazanır, Allah yaratır. Ha, şimdi Rabbimiz bizim iradeyi, bizi ne tarafa çevireceğimizi biliyor idi. Yani diyordu ki bu adam, biliyordu ki bu adam bu noktaya geldiği zaman iradesini şu tarafa veya bu tarafa çevirecek. Onu biliyordu.
Evet.
Ve bu bilgisini takdir etti. Yani bu biraz bizim ne yapacağımızı Allah'ın bilmesidir tabiri caizse. Bizim ne yapacağımızı Allah'ın bilerek takdir etmesidir. Şimdi durum böyle olunca, mesela hatta bunu şöyle de anlatırlar. O da güzel bir teşbih. Mesela güneş tutuluyor. Niye tutuluyor güneş? Çünkü işte ay dönüyor. Dünya dönüyor. Ay, dünya ile güneşin arasına giriyor ve dünyanın güneşi görmesine engel oluyor.
Evet.
Ve güneş tutuluyor.
Güneş tutulması oluyor.
Ha, peki bu nasıl oluyor? Dönüyor ya, dünya da dönüyor, ay da dönüyor.
Evet.
İkisi de dünyanın, güneşin etrafında dönüyorlar. Aynı zamanda ay bir de dünyanın etrafında dönüyor. Şimdi bu dönüşün ne zaman olacağı, ne zaman ayın güneşle dünya arasına gireceği hesapla kitapla belli edilmiş. Biliyor. Ve denildiği saatte ay tutuluyor. Denildiği dakikata tutuluyor. Bunu insanlar ne biliyor? Hesap. Dünya, ayın dönüş hızı belli. Dünyanın dönüş hızı belli. Bu hızla göre hesap ediyor. Ve şaşmıyor. Şimdi ve bu takvimlere yazılıyor. Veya daha önce 10 sene önceki bilgi yazılıyor. Şimdi ve o yazıldığı gün gerçekten güneş tutuluyor. Şimdi takvime, kitaba yazıldığı için mi o gün güneş tutuluyor? Yoksa o gün güneş tutulacağını insanlar bildiği için mi takvime yazmışlar? İnsanlar o gün güneş tutulacağını bildiği için veya hesaba göre takvime yazmışlar. İşte Cenab-ı Hak bizim irademizi ne tarafa sevk edeceğimizi bildiği için efendim şey yapıyor. Onu takdir etmiş.
Onu takdir ediyor.
Peki ecel sabit diyoruz. Kader tamam diyoruz. Peki dua kaderi değiştirir mi? Şimdi Rabbimiz bizim dua ettiğimiz zaman sıhhat bulacağımızı söylüyor. Ama şunu biliyor. Bizim dua edeceğimizi biliyor ve dua ederse iyi olacağını söylüyor. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın takdiri değişmez. Eğer biz Allah'ın takdiri değişir desek Allah yanlış yapıyor. Önceden yanlış yapmış, sonra pişman olmuş, değiştirmiş, haşa. Böyle bir şey olamaz. Ha, o zaman bu nedir? Demin söylediğim gibi Cenab-ı Hak bizim dua edeceğimizi biliyor ve o duadan sonra hastalığımızın iyi olacağını biliyor ve ona göre takdir ediyor. Bu bir. Bir de mesela sadaka ömrü uzatır anlamında hadis
evet,
var.
Evet, o da çok.
Bunu da şöyle genelde izah ederler. Ömrün bereketini artırır. Sadaka ömrün bereketini. Yani 70 senelik ömrü 71 seneye çıkarmaz da. Sadaka verdiği zaman adam olur ki bir günde 10 senelik ibadet yapmış gibi sevap kazanır.
Bereketlendirir.
Bereketlendirir.
Zamanı da bereketlendirir.
Her şeyi tabii. Evet.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Şöyle bir sorumuz var hocam. Ölümü istemek caiz midir?
Demişler. Hayır.
Yani günümüzde bu çok hocam ya. Böyle özellikle teyzelerimiz böyle işte hastalığı olan birileri acı çektiği zaman da ağrısı olduğu zaman ölsem de kurtulsam diyorum.
İnsanlar niye ölümü ister? Bir sıkıntı yaşıyorlardır evet, kendilerince. Bundan dolayı isterler. Her insan sıkıntı yaşar. Yani dünya dümdüz değil. Yani bu engebelidir. Yokuşu da var, inişi de var. Şimdi dolayısıyla buna karşılık Rabbimiz bize bir başka duygu vermiş, sabır. Tevekkül.
Eyvallah.
Ha. Ve sabır fevkalade önemli. İnsan neye sabreder? Bir, musibetlere karşı sabreder. Bir de nefsin istediği gayrimeşru şeyleri yapmamaya sabreder. Yani adam ağrısı vardır, sabreder. Veya isyan eder. Bu bir. İki, canı işte bir şeyler ister. Ama o istediği şey günahtır. Ve imanından dolayı sabreder, o kötülüğü yapmaz. Hangisi olursa olsun, Peygamberimiz diyor ki sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir.
Peki ölsem de kurtulsam demek isyan mıdır hocam?
Şimdi biraz tabii isyan. Sonra Asr suresi var değil mi? Vel Asr.
Evet.
Ne diyor orada? Vel Asr innel insane lefî husr. Asra yemin olsun ki insan zarardadır. İllellezîne âmenû ve amelus salihâti ve tevâsav bis sabr ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Yani iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Ki bu Asr suresi fevkalade önemli. Hatta şu rivayetler var. Yani Kur'an-ı Kerim'in başka bir olmasaydı bölümü de sadece Asr suresi evet, olsaydı evet. İnsanlık için felah için yeterliydi.
Yeterli olurdu.
Denir. Ve ashab-ı kiram işte bir topluluktan ayrılırlarken Asr suresi okuyarak ayrılırlarmış. Yani önemli bir sure. Öbür taraftan sabretmeyi emreden ayetler var. Önemli. Şimdi insan niye ölümü temenni eder? Sabredemediği için.
Sabredemediği için.
Sıkıntılara zor geldiği için. Ha, böyle yapmayın. Ölümü temenni etmeyin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, eğer biriniz katlanamayacağı derecede büyük bir sıkıntıya düşerse, o takdirde ölümü temenni etmesin. Ya Rabbi, yaşamak benim için hayırlıysa bana ömür ver. Ama ölüm benim için hayırlıysa benim canıma.
Eyvallah.
Bu anlamda söylenebilir. Yoksa isyan, bunu çok yaparlar dediğin gibi kadınlar özellikle. Evet. Allah'ım, benden başka kulun yok muydu? Bu dertlerin hepsini niye bana verdin? Adaletin bu mu? Ya maalesef bunlar çok yanlış. Hele öyle adaletin bu mu demek?
Ya.
Allah adillerin adilidir. En adil Cenab-ı Hak'tır. Şimdi dolayısıyla sabretmesi lazım insanın bir. Bir de tevekkül etmesi lazım. Yani ben bu acıya sabredersem, dayanırsam benim mükafatını göreceğim Allah. Ve Allah beni bu sıkıntıdan kurtarır.
Amenna.
Bu şekilde dua etmeli, bu şekilde olaylara yaklaşmalı. Ölümü temenni etmemeli.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz.
Caiz değildir yani, günah.
Caiz değildir. Peki hocam, bir sorumuz abdestle alakalı. Periton diyalize giren hastanın abdesti bozulur mu?
Şimdi abdest neden dolayı bozulur? İnsan vücudundan çıkan pis şeylerden dolayı bozulur.
Evet.
Yani abdestin bozulması için demek ki iki tane şey var. Bir, insan vücudundan çıkacak. Bir de pis olacak.
Pis olacak.
Ha. Peki nedir bunlar? Dışkı.
İdrar. İrin.
İrin, kan. Ha, bazen kusmuk. Evet. Ağız dolusu. Bunlar. Şimdi peki uyku da abdesti bozar diyoruz.
Evet.
Uyku insan vücudundan çıkan bir şey değil. Şimdi uyku halindeyken insan vücudu gevşer.
Hmm.
Ve ne yaptığının farkında olmaz. Uykuluyken gaz kaçırma ihtimali var.
Doğru.
Bu ihtimale binaen uyku abdesti bozar demişiz.
Hmm.
Ama hangi uyku bu? Uzanarak yatıp uyurken. Uzanmışsın yere. Veya bir yere sırtını duvar yaslamışsın koltuğu şeyine veya dayanmışsın bir şeye bu vaziyette uyurken. Ama öyle değildi de şu yerde dimdik oturuyorsun, uyumuşsun, orucu abdestin bozulmadı.
Yani sırtını bir yere yaslamaman gerekiyor değil mi?
Yaslamıyor. Yani bir yer, vücudun gevşememesi lazım.
Gevşememesi gerekiyor. Yani.
Hatta şöyle var, nasıldı? Vika'ul ayn, yani gözlerin bağı dübürün bağıdır.
Hmm.
Ona benzer bir hadis var. Tam metni aklıma gelmedi. Şimdi bu diyalizde iki türlü diyaliz var.
Evet.
Diyaliz ne oluyor? İnsanlar işte böbrekleri iflas ediyor.
Evet.
Dolayısıyla kanlarındaki o zararlı maddeler süzülemiyor.
Evet.
Ve bu makine yoluyla süzülüyor. Ve bu iki türlü oluyor. Bir, makineye bağlanıyor. Bunlar bir proton cihazı diyorlar ona, evet, galiba. Ve ne oluyor? İnsandaki kan çıkarılıyor. O makineden geçip tekrar insanın vücuduna giriyor.
Evet.
Şimdi burada ne oldu şimdi? Damarın birinden kan çıktı dışarıya. Diğerinden girdi. Makineden geçtikten sonra.
Evet.
Ama vücuttan çıktı. Ne oldu şimdi? Abdest bozuldu.
Bozuldu.
Bu bir. İki, öbürü neydi bu seni sorduğum?
Periton hocam, bu göbekten yapılan.
Periton, o karın boşluğuna bir ilaç veriliyor. Efendim, o işte sıvılar, o idrar suyun içerisinde orada süzülüyor.
Evet.
Ve dışarı atılıyor. Dışarı atılıyor. Yani vücuttan su çıkıyor. Ve o suyun içerisinde idrar var.
Hmm.
Ve başka şeyler de var. Dolayısıyla abdest bozuluyor.
Bozuluyor. Anladık hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam, özür hali ne demektir? Ve özür sahibi kimse ne zaman abdest alır?
Şimdi özür hali adı üstünde özür. Ama bu özür hangi özür? Abdest tutamama özrü. Yani insan işte ayağa basmaz, özürdür o falan. Ama bu özür hali deyince bizim anladığımız abdest tutamama.
Evet.
Yani nasıl insan abdest tutamaz? Bu idrar kaçırır. İdrar kaçırır.
Evet.
Bu olur. Bağırsakları çalışmaz, dışkı kaçırır. Efendim, gaz kaçırır. Kan akar kendisinden, özellikle hanımlardan bunlar olur.
Evet.
Bu tür şeylerdeki süreklilik halidir şey.
Bunlar istemsiz olan şeyler.
Bunlar istemsiz. Bunların hepsinin fıkıhta adı var. Mesela infilatur rih deriz. İntilakul batın denilir.
Hmm.
Selisül bevl denilir. Yani idrar kaçıran kişiye devamlı selisül bevl tabir edilir. Dışkı kaçırana intilakul batın denilir. Efendim, gaz kaçırana infilatur rih denilir. Bunların isimleri var. Şimdi bir kimse özür sahibi ise bu özründen dolayı abdest bozulmuş olmuyor belli bir süreye kadar.
Hmm.
Biz bir kimse için bu özür sahibi diyorsak, o özürden dolayı, o özür sebebiyle belli bir süreye kadar abdesti bozulmamış oluyor. Peki kimdir o özür sahibi? Şöyle tarif edilir. İlk oluştuğunda, bu özür ilk olduğunda abdest alıp namaz kılacak kadar bir süre durmaksızın bir namaz vakti devam eden. Yani diyelim ki bir namaz vakti, en kısa namaz vakti akşam namazı vaktidir. Aşağı yukarı 1 saat 20 dakikadır. Genelde böyledir. Evet. Ha şimdi bu kadar süre içerisinde abdest alıp namaz kılacak kadar bir zaman daha durmadan o eğer özür devam ediyorsa ve bir de ondan sonra da her namaz vaktinde tekrarlanıyorsa bu özürdür. Demek ki o zaman özür, bu kişi özür sahibidir diyebilmemiz için iki tane şart var. Bir, ilk başladığında bir abdest alıp namaz kılacak kadar bir süre kesilmeksizin o namaz vaktinin tamamını kaplıyorsa, bu bir. İki, her namaz vaktinde tekrarlıyorsa, bir defa da olsa, bu özür sahibidir. Peki özür sahibi ne olur? Şimdi insan diyelim ki idrar kaçırır ama diğer taraflar sağlamdır. Hmm. Şimdi idrar kaçırıyor adam. Bunun abdesti idrar kaçırdığı için bozulmuyor. Ne zamana kadar? Bir sonraki namaz vakti girinceye kadar. Ama yel kaçırmış, abdesti bozuldu. Yani o diğer abdest bozucu hareketlere göre bir engel yok. Sadece o özürle ilgili olan bu. Hmm, evet. Peki şimdi bu ne zaman özür sahibi yeniden abdest alması lazım? Burada farklı görüşler var. Yani bazı alimler der ki vakit çıkınca. Bazı alimler der ki vakit girince. Hatta bazı mezheplerde vakit girse de çıksa da bozulmaz. Başka bir şekilde abdesti bozuluncaya kadar özür sahibinin abdesti devam eder diyenler de var. Hmm. Ama o tabii bize uzak. Şimdi Hanefi mezhebine göre iki görüş var. Bir vakit çıkarken, bir de girerken. Vakit girince abdestinin bozuluyor olması daha şey. Kolay oluyor, evet. Şey için. Mesela diyelim ki sabahleyin işte kuşluk abdest aldı. Kuşluk. Şimdi kuşluk vakti diye bir vakit var mı namaz için? Yok.
Yok.
Kuşluk abdest aldı. O abdestle ikindiye kadar abdestlidir. Hmm. Mesela bu özür sahibi insanlar şundan şey yaparlar. Sorarlar. Efendim ben cuma namazına nasıl gideceğim? Hmm. Şimdi eğer namaz vakti girince abdest bozulur dersek, girince, o zaman öğle vakti girince abdest bozulacak. Abdest alması lazım, tekrar ondan sonra camiye cumaya gitmesi lazım. Hmm. Ama öbür türlü vakit çıkınca abdest vakit girince abdest bozulur dersek, o zaman kuşluk abdest aldı mı adam ikindi vaktine kadar onunla dilediği kadar namaz kılabilir. Yani o zaman şöyle diyelim, özür sahibinin abdesti vaktin girmesiyle bozulur. Yalnız burada bir şey var. İkindi ile öğlen, bunlar peş peşededir. Öğle çıkar, ikindi girer. Dolayısıyla öncesinden bozulmuş, sonrasında fark etmez, bozulur. İkindi ile akşam. İkindi çıkar, akşam girer.
Evet.
Akşam çıkar, yatsı girer. Yatsı çıkar, sabah girer. Bak burada hepsinde peşi peşine. Bir tek fark var. Sabah ile öğle arasında boş bir vakit var. Ona vakti mühmel derler.
Vakti mühime.
Mühmel.
Mühmel.
Ha. O orada fazla namaz yok o arada. Dolayısıyla bu söylediğimiz özellikle öğle ve cuma namazı için özür sahipleri için son derece bir kolaylıktır.
Eyvallah hocam.
Yani kuşluk abdestini alır, gider camiye, o idrar damlar durur ve bu kişi onunla cuma namazını da kılar, öğle namazını da kılar. Hatta o vakit içerisinde dilediği kadar namaz kılar. Hmm. Nafile namaz kılar.
Ta ki diğer vakit girene kadar.
Girene kadar veyahut da abdesti başka bir şekilde bozulana kadar.
Anladım hocam.
Bir de şu sorulur tabii burada, sen sormadın gerçi ama. Peki bu kişi idrar kaçırıyor ve bu idrar haliyle çamaşırına bulaşıyor. Peki bu necasetten taharet ne olacak? Eğer temizleyebilirse, değiştirebilirse değiştirir. Değilse o vaziyette namazını kılar.
Eyvallah hocam. Çok sağ ol. Bir dinleyicimiz hocam. Kunut nedir? Hangi namazlarda kunut yapılır diye bir soru sormuş.
Şimdi Kunut kelime manası farklı, çeşit çeşit mana var. Ayakta durmak manasına gelir, ibadet etmek manasına gelir. Sam ihlaslı bir şekilde ibadet etmek manasına gelir filan ama daha çok biz kunut duası denildiği zaman Hanefilere göre vitir namazında. Üçüncü rekatın şeyinden sonra, kıraatinden sonra yapılır.
Eyvallah hocam.
Bu hangi namazda bu? Vitir namazında.
Vitir namazları.
Bu vaciptir.
Vaciptir. Yapılmadığı takdirde hocam.
Eğer unutarak terk edersen sevip secdesi yaparsın. Eğer kasten terk edersen vacibi terk ettiğin için o namazı iade etmek de vacip olur.
Vacip olur.
Vaciptir çünkü o. Fakat Hanefi mezhebinde Ramazan'ın 15'inden sonra sabah namazında da kunut yapılabilir. Özellikle Şafiilerde sabah namazında kunut yapılır.
Nasıl yapılıyor hocam sabah namazında? Yani
şimdi Semiallahu lümen hamide diye kalktı ya.
Evet.
O kalkınca orada dua okur.
Kunut dualarını okuyor.
Tabii o Şafiilerin okuduğu kunut duası biraz daha farklı. Kunut duası okur ve ondan sonra da rükû secdeyi yapar. Ama Hanefi'de rükû secde diyorum, rükûdan sonra Şafiiler de yapar ve kunut bitince direkt secdeye kapanır. Ama Hanefilerde biz ne yapıyoruz? Fatiha'yı okuyoruz vitir namazının üçüncü rekatında. Biz ayet okuyoruz, arkasından tekbir alıp kunut yapıyoruz. O kunuttan sonra rükû secde yapıyoruz. Yani rükûdan önce kunutu yapıyoruz biz Hanefiler olarak. Bir de şu var, musibet zamanında, felaket zamanlarında mesela bir büyük zelzele olmuştur, işte böyle harpler, şunlar bunlar. O zamanlarda da sabah namazında kunut yapılır. Hanefilere göre de yapılır. O çünkü Cenab-ı Hakk'a duadır. O Resulullah yapmıştır onu. Bazı sıkıntılı zamanlarda yapmıştır.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza, gönlünüze sağlık. Son sorumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, bir programımızın daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki hafta görüşmek üzere efendim. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.